Ayrım 6. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 55. Zeynep Avcı, Organize Suç. Unuturum diye çok korktuğum ama nice zaman geçse de kendini unutturmayan bir dönemdi yıllarca önce. Korku bir süredir kapımızın eşiğinden ayrılmıyordu. Korkumuz dışa vurulurken kılık değiştiriyor, başkaları için korkuyormuş gibi yapıyorduk. Kendimiz için korkmak ayıpmış gibi. Paylaşmaya bile korktuğumuz korku içimizde dallanıp budaklanıyordu. Lafı fazla edilmiyordu ama biliyorduk, korkmak gerekirdi. Gittiğim yerdeki korkuya yabancıydım. Gittiğim yerde çok şeye yabancı olduğumu yavaş yavaş da olsa iyice anlayacaktım. O yabancılık bir parçam haline gelecek, hiç unutulmayacaktı. Korkunun en azılısıyla baş başa yaşayan insanlar arasındaydım. Korkunun gözünün içine hem korkuyla hem gülerek nasıl bakılır öğrenecektim. Ekim ayının başları olmalı. Cam gibi gökyüzü, keskin hava. Azıcık tozlu ama tertemiz. Üstünde yer yer ot bile barınamamış başıboş düzlükler. Göz alabildiğine uzanan sapsarılık. Yüzlerce kilometre engebesiz, çoğunlukla insansız çorak araziyi bir bakışta görecekmişsiniz gibi geliyor. Nemsiz havanın edepsizce parlattığı güneş ışıkları yeşilliğe pek ender dokunuyor. Tozlu yollar, tozlu yüzler, meraklı ama mesafeli bakışlar, bakışmalar, masum ama yabanıl gülümsemeler yabancılığı iyice azdırıyor. İşimiz bittiğinde 3-4 gün daha kalıp çevredeki kimi hala yasaklı tarihsel kalıntıları gezmek hevesine kapıldım. Meydan mı okuyordum korkuya, kim bilir? Bir araç bulmalıydım. Kasabanın tek otelinde kalabalık bir grupla kalıyordum. Otelde bizden başka müşteri olmadığına göre bana yardım ederlerdi herhalde. Resepsiyon olarak kullanılan merdiven altında sık sık beliren sıska, dimdik saçlı, dertli bakışlı adamdan başka danışacak kimse yoktu. Orada oturduğunda hep yaptığı gibi kaçak tütün sarıyordu. Yaklaştığımı görünce bu durumda hep yaptığı gibi bakışlarını benden kaçırdı. Duvarda asılı petrolcü takvimine kim bilir kaçıncı kez bakarak "Buyur," dedi. "Biraz etrafı dolaşmak istiyorum da," diye başladım. Dikkatle takvimi inceliyordu. "Belki kiralık araba bulmama yardım edebilirsiniz," diye düşündüm. "Araba? Kiralık? Ha? Taksi yani. Yok, öyle değil. Yani öyle sayılır ama bütün gün lazım araba. Birkaç gün boyunca her gün lazım. Az kaldı, rentekar diyecektim. Neyse ki çenemi tuttum. Ha, anlamışım. Olur," dedi. "Nasıl olacağını açıklasın diye bekledim. Şurada ya taksiler," dedi. "Ama bütün gün hem de birkaç gün. Olsun," dedi. Başını önüne eğip kargacık burgacık yazısıyla dolu deftere bir şeyler kaydetmeye başladı. Taksi durağında birkaç tane araba, durağın önündeki taburelerde ise bir sürü adam vardı. Önce herhalde geçip gideceğimi düşünerek dikkatle incelediler beni ama onlara doğru ilerleyince başka taraflara bakıp benimle hiç ilgilenmiyormuş gibi yaptılar. "Merhaba," dedim. "Hoş gelmişsin," dedi biri. "Bana bir araba lazım da." Aralarından kara yağız, genç irisi bir adam ayağa fırladı. Önce saçını sıvazlayıp güzelce düzeltti, sonra "Buyur," diyerek arabalardan birinin arka kapısına davrandı. "Bir dakika," diyerek durdurdum. "Birkaç günlüğüne kiralamak istiyorum." "Ha?" diye kaldı yerinde. "Ne diyecekler?" diye ötekilere baktı. Kasketli, orta yaşlı, bıyıkları hafifçe kırlaşmış bir adam sigarasını yere atıp üstüne titizlikle basarak söndüğünden iyice emin olduktan sonra kalktı, bana doğru bir adım atarak bu konuda muhatap alınacak kişinin kendisi olduğunu belli etti. "Ne yapmaya istersin arabayı?" diye sordu. İri, kara gözleri kuşkulu, tedirgin, hatta iyice huzursuz bakıyordu. "Gezmek için istiyorum," dedim. Gezmek istediğim yerleri sıralamaya koyuldum. Lafımı keserek, "Tamamdır, anlamışım," dedi. Yan gözle ötekilere baktı. Bir itiraz ya da uyarıcı bir tepki gelmeyince yine bana döndü. "Benim araba müsaittir. Ne zaman istersin?" dedi. "Şimdi," dedim. "Hemen yola çıkarsam hava kararana kadar 4-5 saat dolaşabilirim," diye düşünüyordum. "Şimdi olmaz," dedi. "Müsait de hani?" "Müsaittir de vakit ister çünkü benim karıya haber vermek lazımdır." Kim bilir ne şaşkın bakmışım. Ötekilerin arasında kıkırdaşmalar oldu. açıkladı. Bakarsın beni arar, durakta bulamazsa olmaz. Güldüm. Ben araba kullanıyorum dedim. Size ihtiyacım yok. O da güldü. Mesele ihtiyaç değildir dedi. Nedir? 3-4 günlük kirasını vereceğim. Siz de arabanın anahtarıyla ruhsatını bana vereceksiniz. O kadar dedim. O kadarı sana göre o kadardır. Ben arabamı bırakmam dedi. İş sarpa sarıyordu galiba. Yani ne yapmak istiyorsunuz diye sordum. Ben de gelirim dedi. Ama araba kiralıyorum. Tabii ki ben kendim kullanacağım dedi. Kullan dedi. Yani diye tekrarladım. Ben arkada otururum. Kala kaldım. Gözümün içine baktı. Böylesi daha iyi olacaktır hem dedi. Dura kaldım. Bir sürü kapkara göz apaçık bir merakla beni süzüyordu. Çevreye bakındım. Kasabada başka taksi durağı gördüğümü anımsamıyordum. Ne seçeneğim vardı ki? Ya dolaşmak hayallerimden vazgeçecektim ya da koşullara boyun eğecektim. Peki öyle olsun dedim. Az otur şurada çay iç ben birazdan gelirim dedi. Arabasına binip gitti. Döndüğünde kan kırmızısı, buruk çayla dolu, 5. bardağı içmem için yapılan ısrarlara karşı koymaya çalışıyordum. Kısa bir pazarlıktan sonra beni çaydan kurtarıp arabanın anahtarını uzattı. Alışkanlık işte, ruhsat dediğimde omuz silkti. Ben varım ya, ne yapacaksın ruhsatı dedi. Arkaya geçti oturdu, ben de direksiyona geçmek zorunda kaldım. Dikiz aynasına bakarak ne yaptığını anlamaya çalıştım. Bana bakmıyordu. Yola çıktık. Çayları içerken kendime göre bir strateji düşünmüş, otomobilin arka koltuğunda birinin oturacağını tümüyle unutup elimdeki rehberle haritaya bakarak keyfimce dolaşmaya karar vermiştim. Ama başka kararlarım gibi bu da çöpe gidecekti. Kasabadan çıkarken dikiz aynasında belirip kendini ilk kez hatırlattı. Jandarma görürsen sakın geçip gitmeyesin, yavaşla, dur derlerse dur. Ses etmedim, üsteledi. Mühim şeydir söylediğim dedi. Anladım dedim. İyi dedi. Sonra da dikiz aynasından yok oldu. Görmek istediğim bir yere geldiğimizde benimle birlikte arabadan iniyor, kasketini kafasına geçiriyor, mutlaka bir sigara yakıyor, sigarası bitince ellerini arkasında bağlayıp peşim sıra dolaşıyordu. O günlerde ülkenin o bölgesi hakkında rehber kitap bulmak çok zor olduğu için Fransızların yaptığı ünlü bir rehber kitapla dolaşıyordum. Hakkını vermek lazım. Pek ustaca yapılmıştı kitap. Bazı köşeleri nasıl olup da öğrendiğimi merak ettiğinde hep aynı şeyi söylüyordu. Hayret ya, bunu da nereden biliyorsun? Yola çıktıktan birkaç saat sonra gün çekilip gitmeye hazırlandı. İyice kararmadan kasabada olmak için dönüşe geçtiğimde arkadan horlama sesi geliyordu. Besbelli turizm onu yormuştu. Kasabaya dönüyorduk ama otele mi, taksi durağına mı? Nereye gideceğimi bilmiyordum. Güya arabayı 24 saatliğine kiralamıştım ama besbelli gece bende kalmayacaktı. Keşke kalsaydı. Yayan dolaşamayacağım yerlerin gece halini seyredebilirdim. Otelin önüne geldiğimizde uyanmıştı. Benden önce inip sürücü kapısını açtı. Gülümsüyordu. Güzel araba kullanırsın, erkek gibi dedi. Teşekkür edesim yoktu. Gece de dolaşmak istiyordum ama dedim. Gülümsemesi devam ediyordu ama biraz şefkatle mi katılmıştı o gülücüğü? Can bu istemeden durur mu? Neler isteriz? İstemek kolaydır ama bakmışın istediğin olmamış dedi. Direksiyona geçtikten sonra camı açtı, kolunu gerçek bir sürücü gibi dayayıp sordu. Kaçta geleyim istersin? Ertesi sabahın erken bir saatinde yola çıktık. Daha yarım saat bile gitmeden dikiz aynasında belirip seslendi. Bir çay içseydik. Kasabadan yeni çıkmıştık. Komşu kente gidiyordum. Gün yorucu olacaktı. Görmek istediğim öyle çok yer vardı ki, üstelik ben çayımı içmiştim. Hem de kaç tane. Koyu gri bir sesle, gideceğimiz yere gidelim de içersin dedim. Birkaç saat boyunca aramız bozuktu. Peşimden geliyordu yine ama iyice uzaktan izliyordu beni. Kentin sokaklarında dolaşıp fotoğraf çekmeye karar verdiğimde homurdanır gibi. Ben arabayı beklerim, sen git gideceğin yere dedi. Yarım saat kadar dolaştıktan sonra arabanın yanına geldiğimde bir kahvenin önünde oturmuş birkaç adamla yarenlik ediyordu. Beni çekiştiriyor gibi geldi ama bilemezdim ki. Kentten çıkıp dağlık bir bölgenin kıvrımlı yollarına sararken seslendi. Ses edersen duymam ha, haberin ola. Yan gözle geriye baktım. Arka koltuğa sırt üstü uzanmış, elindeki Walkman'in kulaklıklarını takmaya başlamıştı. Ne de olsa bütün günü birlikte geçirecektik. biraz daha yumuşak başlı olmaktan zarar çıkmaz diye düşünerek ne dinleyeceksin, türkü mü diye sordum. Tersler gibi, söylemem, bilme daha iyi dedi. Hala sempatik olmaya çalışıyordum. Elindeki kaseti şu kaset çalara taksan da ben de dinlesem diye seslendim arkaya. Olmaz dedi. Niyeymiş? Organize suça girer dedi. Yapma, arabada gidiyoruz işte, nasıl organize suçmuş bu dedim gülerek. Organize suçtur, öyledir dediysem öyledir dedi. Anlaşılan yattığı yerden doğrulmuş ki bunu söylerken dikiz aynasında belirmişti yine. Göz göze geldik. Batılısın ya, bunlardan anlamazsın, bari laf dinle diye çıkıştı. İşte yabancılık dürtüyordu beni. Dikkatimi yola vermeye çalışsam da arabadaki hava birdenbire çok farklılaşmış, gerginleşmiş gibi geliyordu. Sırası geldiğinde susmanın konuşmaktan daha insancı olduğunu düşündüm. Kısa süre sonra konuşan yine o oldu. Sağa bak dedi. Sağa baktım. Yolun kıyısındaki alçak tepenin kenarında kibrit kutusu biçiminde galiba hiç penceresi olmayan çıplak betondan kunt bir yapı duruyordu. Yüksek duvarlarla dikenli tellerle çevrilmişti. Ağaçsız, çorak, ıssız tepenin üstünde suratsız bir korku anıtı gibiydi. Arabayı durdurup iyice bakmak istedim. Yavaşladım, sağa yanaşmaya yeltendim. Yürü, durmayasın ha diye bağırdı. Önümüzdeki viraja dalıp yola devam ettim. Beton kibrit kutusu gözden kaybolunca sordum. Neydi o bina? Hapisliktir dedi. Çirkin dedim. Hem de bu kadar uzakta. Allah'ın dağı burası. Hapishane ha? Aklıma takıldı. Tanıdık var mı içeride? Vardır, olmaz mı dedi. Sonra hiç beklemediğim bir şey yaparak güldü. Sen de girecektin, az kaldı dedi. Ürperdim. Şakası bile kötü dedim. Kötüdür ama ısrar etmişsin ya dedi. Ne ısrarı? Türkü dinleyelim diye ısrar edeni hapse mi atarlar? Atarlar ya dedi. Dikiz aynasındaki çehresi gülmüyordu. Organize suçtur dedik ya. Sana uysam atarlar. Seni de beni de. O duvarların arasında Türkçe bilmeyenler, türkü dinleyenler, karısına kızına seslenenler vardır. Ne sandın? Biz habire adam mı kesiyoruz da hapislik dolduruyoruz? Konuşuyoruz, türkü söylüyoruz, o kadar. Söyleyeceğini söylemişti. Anladıysam ne âlâ, anlamadıysam kendim bilecektim herhalde. Düşüncelere daldım. Ben direksiyonda o kulaklıklarıyla arkada uzanmış olarak 3 gün daha dolaştı. Adı Berzan'dı. Rehber anlamına geldiğini, bir öğle saatinde karısının yaptığı köftesini yine karısının yaptığı ayran ve tandır ekmeği eşliğinde mideye indirirken söyledi. Üçü erkek, ikisi kız, 5 çocuk yer sofrasının çevresinde dolaşıp beni süzerken yemekle ilgilenmek zor olsa da her şey öyle lezzetliydi ki bir süre sonra iri kara gözlerini üstümden ayırmayan çocukları unuttum. Karısının adı Şehrivan'mış. Yemeğe oturmadı da konuşmadı da Şehrivan. Beni uğurlarken 40 yıllık dost gibi sarılıp öpünce şaşırmamak mümkün değildi. Maceramız bir akşamüstü bittiğinde otelin önünde parasını uzattım, saydı, cebine koyarken helal edesin dedi. Helaldir tabii, asıl sen helal et, çok çektin benden dedim. Çekmemişim, gezmişim, iyi olmuş dedi. Bize tatil yoktur ya, hem para kazanmışım hem tatil yapmışım derken kocaman beyaz gülücüğünü takınmıştı. Elimi uzattım, sımsıkı tutup heyecanla salladı. Otele girdiğimde söylenip duruyordum. Keşke biraz daha vaktim olsa, keşke biraz daha dolaşabilsem, keşke, keşke. Uçağa yetişeceğim diye sabahın köründe kalkıp çevrede çay içecek bir yer bulmak için otelden fırladığımda Berzan kapıdaydı. Daha vaktin var, uçağın saatini öğrenmişim diyerek dumanı tüten tandır ekmeğini uzattı. Çay içmek istersen öte yandaki kahve açık diye ekledi. Ben taksi söylemiştim diyecek oldum. Haber almışım dedi. Almışım da ayıp etmişin. Senin araban vardır. Ne diye taksi istersin? Yola çıkacağımız zaman direksiyona kim oturacak diye çekişmeye başladık. Ben sürücü yanındaki koltuğa geçmek için uğraştıkça önümü kesiyordu. Taksi durağının kalabalığı da çekişmeye katılıp Berzan'dan yana olunca ısrarlara boyun eğerek direksiyona oturdum. Kendimi havaalanına götürmeye razı oldum. Berzan bu kez yanımda oturuyordu. Yolda eve uğrayıp Şehrivan'la 2 küçük çocuğu aldık. Şehrivan utana sıkıla kocaman 2 tandır ekmeğini uzatıp durdu. Berzan bekle hele diye itti. Havaalanının önünde bir itiş kakış da valiz yüzünden yaşandı. Sırtlayıp götürmeye kalkıştı ama bu kez ben kazandım. Valizimi sapından tuttum, tandır ekmeklerini kolumun altına sıkıştırdım, veda törenine başladık. Adresler, telefonlar alınıp verildi. Artık içeri girmeye hazırlanıyordum ki kolumu tuttu. "Hele şunu da sıkıştır bir yere," diyerek küçük bir paket uzattı. Gazete kağıdına sarılmış sert bir şeydi. Valizi bırakıp açmaya yeltendim. "Bekle hele, uçakta açarsın," dedi. Paketi çantama attım. Uçakta yerime yerleştiğimde ilk iş paketi açmak oldu. Gazete kağıdının içinden o sırada hiç tanımadığım Civan Haco'nun Gulasor adlı kaseti çıktı. Albümün ve sanatçının adı kurşun kalemle bir kağıda yazılmış, kasetin kapağına şöylece sıkıştırılmıştı. Düştü düşecekti sanki. Hemen düştü zaten, yırtılıp çöpe atıldı. Civan Haco Gulasor yazdım not defterime. Walkman çantamdaydı. Kaseti yerleştirdim, kulaklıkları taktım. Yol boyunca, yol sonrası İstanbul'da bile organize suç işlememek için kulaklıklarımı hiç çıkarmadım. Şimdi size söylüyorum, bilesiniz, organize suç işlemekteyiz. Ağrı, 1986, Bitez, 2011. 6. ayrımın sonu, sayfa 62.